Ayrım 10.
Kilisenin altındaki sunağın yanında yerlerini aldıklarında günün ilk duası olan Venite Adoremus ilahisini okurlardı. Alınlarını taş zemine dayar, haç işaretini dudaklarına götürür, sonra dizlerinin üstünde doğrulup dualarıyla yardımcı olabilecekleri herkes için Tanrı'ya yakarırlardı. Matins'in ve Laus'un koro halinde okunmasından sonra günün ilk ışıklarıyla uykularını tamamlamak üzere kısa bir süreliğine hücrelerine dönerlerdi. İşte Sor Maria Celeste 10 Aralık 1623'te manastır için çok önemli bir konuda babasına gizli bir mektup yazacak zamanı, günün henüz ağarmadığı bu dar vakitte bulmuş olmalıydı. O sıralarda Roma'ya gitmek niyetinde olan Galileo San Matteo'daki rahibeler adına Papa'ya bir dilekçe vermişti. Rahibelerin durumunu yakından ve içeriden bilen Sor Maria Celeste'den belli başlı ihtiyaçları konusunda kendisine bilgi vermesini istedi. Sor Maria Celeste de sonraki birkaç gün boyunca baş rahibenin ve güvendiği hemşirelerin tavsiyelerini almaya çalıştı ve kendi gözlemlerine de dayanarak cemaatin ihtiyaçlarının en iyi nasıl karşılanacağı konusunda bir karara vardı. İstediği sadaka değildi. Manastırın yoksulluk içinde olduğuna, rahibelerin çoğu zaman aç dolaştıklarına kuşku yoktu. Fakat yoksul klerler bu yolu seçerken sürekli yoksulluk içinde yaşayacaklarını bilmiyor değillerdi. Yoksulluğu İsa'nın yolundan gitmenin en belirgin biçimi olarak gören ve üstün tutan, bizzat bu tarikatı kuran anaları klerdi. Hamisi Assisi Francis'in 1226'da ölmesinden sonra kler, açlıktan öleceğinden korkan kilise yetkililerinin bütün itirazlarına rağmen hiçbir şeye sahip olmama hakkını korumak için verdiği savaşı kazandı. Kler'in iradesi karşısında boyun eğen Papa 9. Gregory, San Damiano'daki yoksul kızların hem toplu hem de bireysel yoksulluk geleneklerini sürdürmelerine izin verdi. Rahibeler kendilerine hiçbir şey almazlar, ne bir ev, ne bir yer, ne de herhangi bir şey. Bu dünyada sadakayla yaşayan yabancılar ve hacılar olarak yoksullukla ve tevazuyla Rabb'a hizmet ederler. Saint-Clair Nizamnamesi 8. Bölüm. Ne var ki Papa Gregory, San Damiano dışındaki İtalya ve Fransa'daki klerlerin genel refahını düşünerek diğer manastırları satabilecekleri ya da kazanç amacıyla kiralayabilecekleri gayrimenkuller edinmeye zorlamıştı. 17. yüzyılda bu uygulama büyük rağbet gördü. Yeni Papa Urban'ın da hele böyle bir istek Galileo gibi hayranlık duyduğu birinden gelirse, San Matteo'ya getireceği gelirle bol miktarda yiyecek ve battaniye almalarını sağlayacak, bolluk içinde yaşanacak bir malikane bağışlamakta tereddüt etmeyeceği kesindi. Oysa Sor Maria Celeste'ye göre San Matteo'yu kemiren tehlike maddi yoksulluktan çok daha kötüydü. O yüzden sorunu ancak babasına açarak Papa'nın bu tehlikeyi nasıl bertaraf edebileceğini sormaya cesaret edebildi. Mektubunda mübarek Francis'ten beri başta ruhani rehberlik olmak üzere manastırın belli denetim işlerinin erkekler tarafından görülmesinin yakışıksız olduğundan söz etti. Kardinalimizin iradesine ve talimatına göre müfettişimiz daima Friars Minor tarikatından olacaktır. Dürüstlüğün ve doğruluğun yol gösterdiği biri olsun. Görevi ister baştan gelsin ister üyelerinden mesleğimize karşı işlenen kusurları düzeltmek olacaktır. Saint-Clair Nizamnamesi 12. Bölüm. Her ne kadar müfettişler istenen niteliklerden yoksunsa da vaizler onlardan daha iyi durumda değildi. Ne var ki kilise ayinleri kadınların yönetmelerine izin vermediğinden günah çıkarmak, hastaları yağlamak ve aşağı Rabbani gibi belli işler için manastırda bir ya da iki vaizin bulunması gerekiyordu. O sırada San Matteo'da görevli vaiz 17. yüzyıl İtalya'sında kilisenin hemen her kademesine sızmış, çöreklendikleri her yerde dini yaşamı maskaraya çeviren eğitimsiz, ahlaksız bir sürünün tipik bir örneğiydi. 1563'teki nihai kararında Trent Konseyi kutsal göreve samimi dindar gençler yetiştirmek için her piskoposluk bölgesinde bir tane olmak üzere seminerler düzenleyerek vicdan yoksunu bu kişileri kiliselerden söküp atmaya çalıştıysa da bu tür okullar henüz yeterince yaygın değildi. O yüzden ehil olmayan pek çok rahip çıraklık ya da siyasi ilişkiler sayesinde mevki sahibi olmaya devam etti. Sor Maria Celeste manastır yaşamı hakkında hiçbir tecrübesi olmayan mevcut vaizin yerine bir keşişin verilmesiyle manastırdaki ahlaki durumun değişebileceği kanısındaydı. Trent Konseyi aynı zamanda baş rahibeliği yaşam boyu olmaktan çıkarıp 3 yılda bir yapılan seçimlerle yenilenen bir mahkam haline getirdi. San Matteo'da tam da o günlerde sabah duasını son kez yöneten Sor Laura Gaetani'nin ya da rahibelerin taktığı isimle Madonna'nın yerine gelecek kişiyi belirleyecek bir seçim yapılacaktı. Zangoç'un çaldığı ikinci çan günün ikinci ayininin başladığını haber veriyordu. uykularını almış, yıkanmış ve yeniden koro yerinde toplanmış rahibeler, günahkarlar ve acı çekenler için şefaat dilediler. Nizamnamede tembihlendiği gibi terce saatine kadar sessiz kalmaları gereken rahibeler geçen akşamdan beri tek kelime konuşmamışlardı. Şimdi Sor Maria Grazia'nın çaldığı eski bakımsız bir orgun eşliğinde ilahiler söylediler, yavan ekmekle kahvaltılarını yaptılar ve işlerine koyuldular. Terciden sonra Azize Claire'in de en gözde ayin saatleri olan sextin ve nanın okunduğu öğlenden önce 3 saat boyunca günlük işler yapılırdı. Sor Maria Celeste dolu dolu 2 sayfa tutan mektubunu uzunlamasına 4'e, sonra küçük bir kare haline gelecek şekilde yarıya katlayabileceği, kenarlarını mühürleyebileceği ve Kahya ile Belosu Gardo'ya evden gönderebileceği zamanı bu sırada buldu. Pek muhterem ve sevgili efendi babam, birkaç gün önce göndermiş olduğunuz son derece düşünceli mektubunuzda söylediklerinizi bizzat yanıtlayabilmeyi umuyordum. Ne var ki siz ayrılmadan önce görüşmeye vaktimiz olmayacağını görüyorum. Ben de düşüncelerimi yazarak paylaşmaya karar verdim. Her şeyden önce manastırımıza böylesine candan yardım etmeyi önermekle beni ziyadesiyle mutlu ettiğinizi bilmenizi isterim. Madonna ile ve buradaki diğer yaşlı rahibelerle görüştüm. Hepsi de teklifinizden duydukları minnettarlığı belirtti. Fakat bir karara nasıl varacaklarını bilemediklerinden tereddütte kaldılar. Bunun üzerine Madonna yöneticimize bir mektup yazdı. Yöneticimiz yanıtında manastır çok yoksul olduğundan en çok ihtiyaç duyulanın sadaka olduğunu söyledi. Bu arada ben de irfanda ve hüznü niyette buradaki herkesin önünde giden bir rahibeyle defalarca konuştum. Tutkularıyla ya da çıkar duygusuyla değil, içten bir hamiyetle hareket eden bu rahibe bana, sizden bize hiç kuşkusuz çok yararı dokunacak, size de fazla zahmet vermeyecek bir şey isteyip isteyemeyeceğimizi sormamı tavsiye, daha doğrusu istirham etti. Papa Hazretlerinden bize günah çıkartmamız için güvenebileceğimiz bir rahip ya da keşiş göndermesini diliyoruz. Başka manastırlarda adet olduğu gibi 3 yılda bir aynı ölçüde güvenilir biriyle değiştirilebilecek, tarikatımızın icaplarına karışmayacak, sadece ayinleri yönetecek bir rahip. Her şeyden önce bize gereken bu. Her ne kadar bu mektupla birlikte gönderdiğim bir sayfada birazını yazmaya çalıştıysam da bu talebin hayati önemini ya da geri plandaki nedenlerini dile getirebilmem çok zor. Fakat efendim, bu işlerde daha tecrübeli olanları dinlemeden bir tek benim sözüme dayanarak Papa Hazretlerinden böyle bir talepte bulunamayacağınızı bildiğimden, buraya geldiğinizde meseleyi Madonna'ya açmanın ve onun düşüncelerini almanın, aynı zamanda da yaşlı rahibelerden biriyle görüşmenin bir yolunu bulabilirseniz, bunları yaparken elbette niyetinizi belli etmeyiniz. Ayrıca lütfen Üstad Benedetto'ya, Sor Maria Celeste'nin amcası Sor Chiara'nın babası, bundan söz etmeyin. Çünkü bu işi Sor Chiara'ya açacağı, o zaman da diğer rahibeler arasında yayılacağı kesindir. Bu da mahvolduğumuzun resmidir. Bu fikirden hoşlanmayacak tek bir kişi bile çabalarımızı boşa çıkartabilir. Elbette 2 ya da 3 kişinin gruptaki herhangi birini bu planın başarılı olması haline doğabilecek ruhani ve maddi yararlardan mahrum etmesine izin verilmeyecektir. Bu durumda iş size kalıyor efendim. Size müracaat ediyoruz. Sağlam yargınızla dileğimizin Papa Hazretlerine götürülmeye uygun olup olmadığını ve eğer uygun bulursanız istenen amaca en kolay biçimde ulaşabilmek için bu dileğin en iyi nasıl sunulabileceğine siz karar verin. Bana kalırsa bizim arzu halimiz tamamen meşru görünüyor. Hele böylesi uğursuz darboğazlardan geçerken haydi haydi meşru olduğuna inanıyorum. Efendim, ortalık oldukça sessiz olduğundan bu mektubu bugün yazmayı uygun buldum. İşler yine karışmadan, önce de açıkladığım gibi yaşlı rahibelerin konumuna da saygı göstererek ne yapılabileceğini kendi gözlerinizle görmeye gelmeniz için en uygun zamanın ne olabileceğini düşünüyorum. Size fazla yük bindirmekten korktuğumdan yazıma son veriyorum. Size şahsen anlatacağım başka şeyler de var. Bugün yeni baş rahibenin seçiminde bulunmak üzere Monsignor Vicar gelecek. Tanrı bu makama kendi iradesine en uygun olan kişinin seçildiğini görmeyi nasip etsin ve inayetini siz efendimin üstünden eksik etmesin. San Matteo, 10 Aralık 1623. Sizi çok seven kızınız Sor Maria Celeste. Bizi bu ricada bulunmaya iten ilk ve en önemli saik, dini yaşamımızın bir parçasını oluşturan nizamlar ve mecburiyetler hakkında bu rahiplerin kıymetsiz bilgilerinin ve anlayışlarının nizamnamemizi riayet etmeden oldukça serbest yaşamamıza imkan verdiğini, daha iyi bir ifadeyle yoldan çıkardığını fark etmek oldu. Tanrı korkusu olmadan yaşamaya başlarsak bu dünyanın geçici işleriyle bedbat olacağımızdan şüphe edilebilir mi? O nedenle biraz önce size sözünü ettiğim ana davamızı ele almamız gerekiyor. İkinci bir sorun da şu, bildiğiniz gibi manastırımız fakir bir yer olduğundan burada 3 yıl kalan rahipleri ücretlerini ancak buradan ayrılmadan hemen önce verebiliyoruz. Bu da onları tatmin etmiyor. Buradaki rahiplerden üçüne yüklüce bir borcumuz olduğunu kazara öğrendim. Bu borcu fırsat bilerek sık sık gelip bizimle akşam yemeği yiyor ve rahibelerle samimiyet kuruyorlar. Daha da kötüsü bizi dillerine doluyor, gittikleri yerlerde dedikodumuzu yapıyor, söylentiler çıkarıyorlar. Bu yüzden ruhlara yol göstermekten çok tavşanları avlamaya yatkın bu rahiplerin geldiği bütün Casentino bölgesinde manastırımıza harem gözüyle bakılır oldu. Ve inanın bana efendim, şu anda bizimle kalan bir rahibin gaflarını sıralamaya kalksam listenin sonu gelmez. Sayısı inanılmaz ölçüde kabarık. Üçüncü konu, gönderilecek keşişin elimizdekiler kadar cahil olmaması gerekiyor. Ya da daha bilgisiz biri olacaksa en azından manastırdan kaçmamalı. Buraya gelenler küçük bir olayı bahane ederek kendilerine çeki düzen ya da başkalarına nasihat verecek bir halleri varmış gibi piskoposluğa ya da başka bir yere öğüt almaya gidiyorlar. Halbuki kendi tarikatlarından daha bilgili bir rahibin görüşüne başvurmalılar. Böylelikle bizim meselelerimiz de kendi manastırımızda kalır, şimdi olduğu gibi bütün Floransa tarafından bilinmez. Dahası rahip sadece kendi tecrübelerine dayanırsa herkesin mümkün olduğunca huzurlu yaşayabilmesi için rahibelerle arasındaki saygı göstermesi gereken sınırları gayet iyi anlayacaktır. Oysa açık konuşursak rahibeler hakkında en ufak bir bilgisi olmadan buraya gelen bir rahip, burada geçirmek zorunda olduğu 3 yılın sonunda bizim nizamnamemiz ve mecburiyetlerimiz hakkında hiçbir şey öğrenmeden buradan ayrılabiliyor. Gerçekte bir tarikatın pederlerini bir başkasına tercih etmiyor, kendimizi bize böyle bir himmette bulunabilecek birinin yargısına bırakıyoruz. Ama günah çıkartmak amacıyla buraya defalarca gelen Santa Maria Maggiorelli Karmelcilerin yerine getirmemiz yasak olan görevlerde bizi son derece tatmin ettikleri doğrudur. Ben onların bizim ihtiyacımızı daha iyi karşılayabileceklerine inanıyorum. Birincisi çok dindar pederler ve son derece saygılılar. Ayrıca süslü hediyelere tamah etmiyor ve yoksulluğa alıştıklarından başka tarikat mensuplarının burada yaptıkları gibi gösterişli yaşama ilgi duymuyorlar. Günah çıkartmak üzere bize gönderilen bazı rahipler bütün 3 yılı sadece kendi çıkarlarına hizmet ederek geçirdiler. Bizi ne kadar sıkıştırdılarsa kendilerini o denli becerikli gördüler. Efendim, sizi bu iddialarla daha fazla sıkmadan oralara da el atan bu rahiplerin etkisi altına girmiş olan San Jacobo ve Santa Monica gibi başka manastırlardaki koşullara bakarak yargınızı kendiniz verin istiyorum. İstediğimiz hiçbir surette tarikatımızın gereklerine boyun eğmekten kaytarmak değil. Sadece ayinlerin buraya çağrılmalarının gerçek anlamını takdir edebilen deneyimli kişilerce yürütülmesini ve yönetilmesini istiyoruz. Efsanede rahibe Claire'in İsa'nın çarmıha gerilmesini ve ölümünü yad eden Sexty ve Nan'ı sık sık gözyaşlarıyla okuduğu anlatılır. Rahibe Claire'in San Matteo'daki kızları ise bu duaların ardından manastırın veli nimetlerine bir de şükran duasında bulunur. Daha sonra ikişerli sıralar halinde ilahiler eşliğinde yemekhanelerine giderlerdi. Akşam yemeği dağıtılırken sırası gelen rahibe kardeşlerine azizlerin yaşamlarından öyküler okurdu. Gerçi genellikle çorba ve sebzeden oluşan lokmalarını bitirmeleri en fazla birkaç dakikalarını aldığından yemek faslı fazla uzun sürmez yeniden dualarına dönerlerdi. Öğleden hemen sonra akşam duaları için rahibeler koro yerinde diz çökerek akşam duasına haber veren çan sesini beklediler. Ondan hemen sonra çalan bir başka çan, Capitolo, rahibeleri seçim için toplantıya çağırdı ve manastırın dantelcisi Suor Hortensia del Nente yeni baş rahibeleri olarak resmen göreve başladı. Seçilmiş olan kişi üstlendiği görevin türü ve cemaatin kendisine emanet ettiği sorumluluğun hesabını kime vereceği üzerine düşünmelidir. Aynı zamanda yerine getirdiği görevlerden ziyade erdemiyle ve kutsal vekaletiyle başkalarına yol gösterme gayretinde olmalıdır. Öyle ki onu örnek alan kardeşleri ona korkudan çok sevgiyle itaat etsinler. Saint Clair Nizamnamesi 4. Bölüm. Oysa manastırın kurucusu olan Clair ölünceye kadar San Damiano'nun başında bulunmuştu. O günler tam bir huşu içinde geçmişti. 1240 Eylül'ünde kiralık askerlerin istilası o sakin günlerin anılmaya değer tek olayıydı. 6 yıldır hasta yatağında yatmakta olan Clair, iki rahibenin yardımıyla ayağa kalkmış, dualarının gücüyle düşmanı kovmuştu. Clair'in 1255'te azize ilan edilmesinde hastalığında ona bakan rahibelerden birinin Tanrı'nın Clair ile konuştuğuna, seni her zaman koruyacak ve sakınacağım dediğine yeminle tanıklık etmesi kadar, kısmen serazenler San Damiano'nun surlarına tırmanırken gösterdiği cesaretin, kısmen de kutsallığının işareti olarak ölümünden sonra gerçekleşen mucizelerin payı vardır. Claire'in türbesini ziyaret eden hacılar, saralarına, felçlerine, çürüyen uzuvlarına, kamburlarına, bunaklıklarına, körlüklerine şifa bulurlardı. Hayatım boyunca ve öldükten sonra gücüm yettiğince, hatta daha da fazlasıyla merhametli babamızın cennetteki ve dünyadaki manevi oğullarını ve kızlarını takdis ettiği ve edeceği hayır dualarıyla seni kutsuyorum. St. Clair Şükran Duası. San Matteo'daki günler ilahilerin okunmasından ve rozeriden sonra yalnız yapılan akşam ibadetiyle son bulurdu. Daha sonra bütün rahibeler diz çöker, sonra yüzü koyun döşemeye yatar, içlerinden birinin o gün istemeden bir başkasına verdiği acıdan dolayı bağışlanması için dua ederlerdi. Copland'da karanlığın çökmesiyle bir kere daha toplanır, kutsal kocaları ya da ölümleri için o gece o büyük sessizlikten kısmetlerine düşecek olana hazırlanırlardı. 12. Hamiyetimiz yüzünden. Dondurucu yağmurların kesildiği, yolların yeniden açıldığı 1624 baharında Galileo nihayet Vatikan'a doğru yola koyuldu. 13 yaşındaki Toskana Grandükü 2. Ferdinando'nun bu gezi için kendisine verdiği tek atlı bir tahterevanla 1 Nisan'da Floransa'dan ayrıldı. Pitti Sarayı ile ilişkilerinin kendisine sağladığı ayrıcalıkları hala sahip olmasına ve Medici ailesinin baş matematikçisi ve filozofu olarak Pisa Üniversitesi'nden maaş almaya devam etmesine karşın bu koşulların hiçbiri yeni papanın kuşkusuz diğerlerinden daha ağır basan teveccühünü aramasına engel değildi. Hatta Ferdinando'nun dindar kadın naiplerinin, yani Valide Cristina ile Arşidüşes Maria Maddalena'nın bağlılığını sağlama almak için Papa'nın kalkanına gerek duyduğu bile ileri sürülebilirdi. Galileo Roma yolu üzerinde bulunan Aqua Sparta'da dostu ve hamisi Prens Cesi'nin yanında 2 hafta kaldı. Prens Cesi'yi 8 yıldır görmemişti. Cesi zamanının çoğunu sayfiyesinde botanikle uğraşarak, yazı yazarak ve Lisi'nin akademisi için hiçbir zaman bitmeyecek olan bir doğa tarihi ansiklopedisi derleyerek geçirmeyi yeğliyordu. Prens Cesi bu saray filozofunun 15 yıl kadar önce Padua'da teleskopuyla ilk gözlemlerini yaptığından beri düşünü kurduğu evrenin sistemi ve bileşimiyle ilgili yeni kitabını yayımlamayı umuyordu. 1616 tarihli ferman bu fikri öldürmekten başka bir şey yapmamıştı. Ta ki Roma'daki yeni düzen ilk günlerin coşkusuyla görülmedik bir düşünsel özgürlük vaat edinceye kadar. Elbette Galileo'nun bu teklifi önce Papa Urban'a açması ve onun vereceği yanıtı tartması gerekiyordu. Prens Cesi Galileo'yu Roma dışındaki evine, özellikle onu Papa ile yapacağı toplantıyı hazırlamak amacıyla davet etmişti. Böylelikle Galileo konu Kopernikus'a geldiğinde neler olabileceği konusunda oldukça bilgilenmiş olarak Vatikan'a gidebilecekti. Daha Prens Cesi ile Galileo bu ihtimaller üzerine tartışırken 11 Nisan'da Roma'dan gelen haberler bütün neşelerini kaçırdı. Sarrafın baş kişisi olarak ölümsüzleşen Lincy'in akademisi üyelerinden prensin yeğeni Virginio Cesarini 27 yaşında tüberkülozdan ölmüştü. Pek muhterem ve sevgili efendi baba. Seyahatinizin Aqua Sparta'ya kadar olan kısmının selametle tamamlandığı haberinin Üstad Benedetto Landucci'ye gönderilmesini buyurduğunuz mektup aracılığıyla manastırımıza ulaşması buradaki herkesi çok mutlu etti. Bunun için hepimizin efendisi Tanrı'ya şükranlarımızı sunuyoruz. Prens Cesi'den gördüğünüz teveccüh de bizleri ayrıca sevindirdi. Haşmetlilerin sizi sabırsızlıkla beklediği Roma'ya vardığınız haberini aldığımızda umarız kavuşmak için daha da büyük bir nedenimiz olacak efendim. Gerçi onca saydığınız ve sevdiğiniz Signor Don Virginio Cesarini'nin ani ölümünden dolayı duyduğunuz elemin neşenizi kaçırdığını biliyorum. Tam da onu yeniden görmenin eşine gelmişken aziz bir dostu kaybetmekten ötürü duyduğunuz kederi düşündüğümde Signor Cesarini'nin ölümü beni de üzdü efendim. Elbette bu olayın, bu sefil dünyaya bağlanan bütün umutların sahteliği ve beyhudeliği üzerine bir kez daha düşünme fırsatı verdiğine kuşku yoktur. Fakat mektupla vaazda bulunduğumu düşünmenizi istemediğimden ahvalimizi bildirmek dışında başka bir şey söylemeyeceğim. Buradaki herkesin gerçekten çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Bütün rahibeler size en içten selamlarını gönderiyorlar. Bana gelince her salih arzunuzun gerçekleşmesi için Rabbime dua ediyorum. San Matteo, 26 Nisan 1624, sizi çok seven kızınız, Sor Maria Celeste. Bu Galileo'nun 1624'teki kargaşadan kurtarabildiği Sor Maria Celeste'ye ait tek mektuptur. Galileo'nun koleksiyonunda bu mektupla bir sonraki arasında 1 yıldan fazla bir zaman bulunmaktadır. O yüzden Galileo'nun San Matteo adına Papa'ya ilettiği ricanın sonucuyla ilgili Sor Maria Celeste'nin yanıtı eksiktir. Fakat sonraki mektuplarda bizim rahipten Galileo'ya saygılarını gönderen, hatta kent dışında olduğunda Galileo'nun evine göz kulak olan ve bir keresinde Roma'daki özel bir işinin halledilmesi için Galileo'dan yardım isteyen biri olarak tam bir iç huzuruyla söz ediliyor olması Galileo'nun ricasının sonuç verdiğini göstermektedir. Galileo 23 Nisan'da Roma'ya geldi. Ertesi gün Papa Urban Galileo'yu özel olarak kabul etti. Baş başa yaptıkları bu görüşmede Papa Galileo'ya çok candan davrandı. Daha sonra Galileo'nun Roma'da kaldığı haftalar boyunca 5 kez daha görüştüler. Hatta bir seferinde eski dostlar olarak 1 saat boyunca Vatikan'ın bahçelerinde gezindiler. Böylelikle Galileo, Papa cenaplarıyla tartışmayı umduğu bütün konuları gözden geçirme fırsatı buldu. Galileo'nun 1624'te Papa ile gerçekleştirdiği bu bahar oturumlarının içeriğine dair hiçbir kayıt bulunmamakla birlikte, son günlerde her ikisini meşgul eden o tarihi kararın sonuçlarını değerlendirdiklerine kuşku yoktur. İtalyan bilim adamlarının çoğu 1616 tarihli fermandan dolayı kendilerini elleri kolları bağlanmış bir durumda hissediyorlardı. Oysa Kopernikus karşıtı bu kararı İtalya dışında dinleyen yoktu. Galileo'nun da Avrupa'daki meslektaşlarıyla yazışmalarından büyük olasılıkla bildiği gibi Fransa'da, İspanya'da, Almanya'da ya da İngiltere'deki hiçbir gökbilimci 1620'de yayımlanan De Revolutionibus'ta gerekli düzeltmeleri yapma zahmetine bile girmemişti. Bir anlamda bu ferman yurt dışındaki bilim adamları arasında İtalya'ya itibar kaybettirmişti. Ayrıca Katolikliğe dönmenin eşiğine gelen Almanların bu ferman yüzünden caydıkları yolunda Urban'ın yüreğini hoplatan söylentiler bile çıkmıştı. O sırada görev süresinin birinci yılını ortalamış olan Urban, gururla bu kararı hiçbir zaman desteklemediğini ve kendisi papa olmasaydı belki de karanlıktan hiç çıkılamayacağını söylüyordu. Kardinalken meslektaşı Kardinal Bonifacio Caetani ile birlikte sapkınlık sözcüğünü fermanın son şeklinden çıkarmayı başarmışlardı. Bu sayede Kutsal Kalem'in danışmanları 1616 Şubat'ındaki raporlarında güneşin hareket etmediğini söylemenin resmen sapkınlık olduğunu ifade etmişlerse de 5 Mart tarihli fermanda bu öğretinin sadece hatalı ve Kitab-ı Mukaddes'e ters olduğu belirtilmişti. Güneş merkezli evren görüşünde hiçbir çıkarı yokken Maffeo Barberini neden böyle davranmıştı? Bunda Galileo'ya duyduğu hayranlığın da payının bulunması çok mümkündür. Fakat başka nedenler olduğuna kuşku yoktur. Gerek Kardinal Barberini gerekse gökbilim üzerine biraz çalışmışlığı olan Kardinal Caetani, kendilerini dua etmenin dışında bir kez olsun gökyüzüne bakmayan tanrı bilimcilerden ayrı koyuyorlardı. Elbette her iki kardinal de güneş merkezli evrenin fiziksel gerçekliğine inanmıyordu. Ama evren bilim üzerine bir düşünme yolu olarak meziyetini teslim ediyorlardı. Aynı zamanda De Revolutionibus'a da bir matematik dehasının ürünü olarak değer veriyor, Katolik alimlerin belli düzeltmelerin yapılması kaydıyla bu kitabı okuyabilmekte düşünsel bakımdan özgür olmalarını istiyorlardı. Gerçekten de Kardinal Caetani kitabı öyle güçlü tezlerle savundu ki sonunda kitapta yapılacak değişiklikleri ona bıraktılar. Fermandan 8 yıl sonra da Urban'ın Kopernikus'la ilgili görüşünde en ufak bir sapma olmadı. Gökbilim hesaplarında ve gökbilime dayalı öngörülerde Kopernikus'un sisteminin kullanılmasında hala bir beis görmüyordu. Güneş merkezli evren sadece kanıtlanmamış bir fikir olarak kaldı. Urban bu görüşün gelecekte de kanıtlanma ihtimali olmadığından emindi. O nedenle eğer Galileo biliminde ve belagatında Kopernikus'un öğretisine yer vermek isteseydi, bu sistemi hipotez olarak nitelediği sürece Papa'nın olsa olsa hayır duasını alırdı. 8 Haziran'da Floransa'ya dönme vakti geldiğinde Galileo, Urban'dan Vincenzo'ya maaş bağlanacağı ve San Matteo ile ilgileneceği vaadini koparmanın yanında genç Ferdinando'ya götürmek üzere Papa'dan kişisel bir mektup da aldı. Urban mektupta Grand Duke'un baş filozofunu, ünü yeri ve göğü saran bu büyük adamı bir oğul gibi bağrımıza basarız sözleriyle övüyordu.